Altınokta Köller Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Yusuf Güngör'dü. Eserin adı Kürtçe Eğitim Sorunu. Yazarı Mehmet Bedri Gültekin. Türü araştırma. Yayın evi Kaynak Yayınları 2. basım Eylül 2012. ISBN nosu 978-975-343-645-8. Bu kitap 128 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Nisan 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Türkçe bugün Kürtçenin çeşitli lehçelerini konuşan Kürt yurttaşlarımızın hepsinin bildiği ve kendi aralarında da anlaşma olarak kullandıkları tek ortak dildir. Kürtçe eğitim talebinin başlıca sahibi olan PKK'nın eğitim, iç çalışma, rapor, yayın, konuşma, disiplin, yargılama, komut ve talimat ve benzeri dili Türkçedir. Kürtçe eğitim talebinin bugün bölünmenin aracı olarak kullanılma dışında bir işlevi yoktur. Türkiye'de zor olan Kürtlerin sadece Kürtçe konuşmasını sağlamaktır. Kürtlere Türkçe'yi yasaklamaktır. Kuzey Irak modeli Kürtçe'yi Kürtçe'nin herhangi bir lehçesini değil, İngilizce eğitim dili haline getirme modeli olarak işlemektedir. Ana dilde eğitimin üç savunucusu ABD-AB emperyalistleri, PKK ve FTP örgüt. Sunuş. Ana dilde eğitim konusu 1990'lı yıllardan beri Türkiye'nin gündeminde bulunuyor. Başta İngilizce olmak üzere Batı dillerin Türkçe'yi adım adım eğitim sisteminin dışına sürmesini tetiklediği tartışma, ayrılıkçı Kürt hareketinin güçlenmesine bağlı olarak zamanla Kürtçe ana dilinde eğitim sorununa dönüştü. Ancak bu durum Türkçe açısından da ana dilde eğitimin hala önemli olduğu gerçeğini elbette ortadan kaldırmamıştır. Elinizdeki kitap 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölüm Kürtçe ana dilinde eğitim sorunu üzerine. PKK'nın ana dili Türkçe yazısı dizisi 19-26 Mart 2012 tarihleri arasında Aydınlık'ta yayımlanmıştı. Bu yazı dizisi gözden geçirilmiş ve bazı genişletmeler yapılarak 1. bölüm içinde ele alınmıştır. 2. bölüm ise Türkçe ana dilde eğitim sorununu tartışıyor. Bu bölüm 6-7 Eylül 1997 tarihinde İşçi Partisi tarafından Ankara'da düzenlenen Devrimci Cumhuriyet İçin Eğitim Kurultayı'na tarafından sunulan tebliğ temel alınarak hazırlandı. Türkçe ve Kürtçe ana dilinde eğitim sorununu beraber incelemek konunun daha iyi ve daha doğru anlaşılmasına katkıda bulunacaktır. Kitabın 3. bölümünde yer alan Alman Alsace-Lorraine bölgesinin Fransızlaşması örneği başlıklı yazı Teori Dergisi'nin Kasım 2011 sayısında yayımlandı. Bu yazıda Engels'in Büyük Fransız Devrimi'nin köylülüğü feodal zincirlerinden kurtarmasıyla Alman Alsace-Lorraine bölgesinin nasıl dönüştüğünü ve Fransızlaştığını inceleyen Tarihte Zorun Rolü kitabından hareketle Türk-Kürt ilişkilerini ele almaktadır. Bu yazının tartıştığı konular özellikle son yüzyıl içinde Türkler ile Kürtlerin tek bir millet olma yolundan aldıkları mesafenin, bugün geldikleri yol ayrımının, birliğin ve ayrılığın nedenleridir. Bu yazıda ortaya konulan bakış açısının ana dilde eğitim konusunun da tarihsel bir perspektifle ele alınmasına yardımcı olacağına inanıyoruz. Doğu Berinçek tarafından yazılan ön söz, kitapta ele alınan tartışma konularına önemli bir katkı niteliğindedir. Ön söz. Mehmet Bedri Gültekin arkadaşım, Türkiye'de Orta Doğu ve Kürt sorunu en iyi bilen az sayıda devrimci aydınlarımızdandır. Kürtçe eğitim ve öğretim sorunu bulutların üzerinde değil, Türkiye gerçekleri zemininde incelemektedir. Çok konuşulan bir konuda bilimsel bir çalışmaya rastlamaması, konunun özelliği nedeniyledir. Bilgisizliğin yoğunluğuyla Kürtçe eğitim ve öğretim talebinin arkasına takılanların çoklu arasında uyum bulunuyor. Konu, Türkiye'deki anayasa çalışmaları açısından özellikle günceldir ve çok önemlidir. Türkiye'nin Anayasa Birikimi başlıklı kitabım üzerine çalışırken, Mehmet Bedri Gültekin'in Kürtçe eğitim ve öğretim alanındaki çalışmalarından çok yararlandım. Özetliyorum. Ana dil kavramı. Ana dil kavramı, toplum hayatında, eğitimde, edebiyatta ve hukukta insanları en iyi bildikleri dilde konuşabilmeleri, yazabilmeleri ve eğitim görebilmeleri olanaklarının ve hakkının sağlanması için üretilmiş ve geliştirilmiştir. Amaç, bir insanın anlaşma, öğrenme, özgürleşme ve çalışma hayatına katılma olanaklarının geliştirilmesidir. Kavramın ortaya çıkışında kan bağı gibi kaygılar, etnik nedenler değil, insan ile toplum arasındaki ilişki vardır. Amaç, insanın anlaşma ihtiyacının en iyi ölçülerde karşılanması ve bu alanda yeteneğinin geliştirilmesidir. Her insan toplumla ilişkisini en iyi bildiği dille kurabilir. Yine her insan mesleki ve kültürel yeteneklerini en iyi bildiği dille geliştirebilir. Doğrudur. Bir insanın anasının dili çoğu zaman en iyi bildiği, en rahat kullandığı, yeteneklerin en kolay geliştirebildiği dildir. Ama her zaman öyle değil. Bir insanın ana dili, kimsenin anasının dili değil, içinde yaşadığı ve eğitimini gördüğü toplumun dilidir. Bu olgun hareketle dil bilimci Tahsin Bongoğlu ana dili şöyle tanımlamıştır. İçinde yaşadığımız toplumun dili, çocuk içinde yaşadığı toplumun dilini, ana dilini, langue maternelle uzun bir çıraklık devresi süresince öğrenir. Bu nedenlerle dil diyebiliriz ki ana memesinden emilmez. Kişi dilini içinde yaşadığı toplumun memelerinden emer. Dil, okulda, çarşıda, pazarda, kahvede, fabrikada, postanede, sinemada, maçta, tiyatroda, üniversitede, Konferansta dinlerken, izlerken, okurken, yazarken toplum hayatında öğrenilir ve geliştirilir. Hepimiz güzel Türkçeyi türkülerden, masallardan, tekerlemelerden, bilmecelerden, Yunus Emre'lerden, Karacaoğlanlardan, Dadaloğullarından, Nazım Hikmetler'den, Orhan Kemal'lerden, Yaşar Kemal'lerden öğrendik. Kürtçemiz için de geçerlidir bütün bunlar. 2000'e doğru dergisi genel yayın yönetmeni olarak yaptığım görüşmede Abdullah Öcalan'a Kürtçeyi mi yoksa Türkçeyi mi daha iyi biliyorsunuz diye sorduğum zaman ilk tepki olarak şu cevabı vermişti. Ne Kürtçesi? Ben rüyam bile Türkçe görüyorum. Bakın size yeni bir ana dil tanımı. Ana dil rüyamızda konuştuğumuz dildir. PKK liderinin o zaman söyledikleri bugünkü tartışmaları anlamak açısından uyarıcıdır. Öcalan o zaman anlaşma ve eğitim dil konusunda görüşme yapan gazetecilere bağımsızlıktan sonra bile Türkçe icra edeceklerini söylüyordu. Resmi dili böyle ifade etmişe bir zamanda pişmişti. 50 yıl diyordum. Öcalan'ın görüşmemizde söyledi ve yayınladığımız şu sözleri Kürt Türktaşlarımızın ezici çoğunluğu için geçerlidir. Türkçe meramımı daha iyi dile getireceğime inancım tamdır. Haliyle Türkçemiz kuvvetlidir. Ben tamamen Türkçe düşünme ve eylem gücümü geliştiriyorum. Türkçe ise ikinci planda kalan eylem ve düşünce gücüdür. Hatta şunu söyleyebilirim. Birinci zarf Türkçe, ikinci zarf Kürtçedir. Hemen belirteyim ki önce Kürtçenin kurtuluşu için çaba harcayanlar var. Bu benim düşüncemde yoktur. Bağımsızlık sağlandıktan sonra bile uzun süre bağımsızlığı Türkçe ile icra edeceğiz. Elbette bu temelde Kürt dili gelişecektir ve Kürt kültürü kendi diliyle ifade olunacaktır. Görüyorsunuz beni, bütünüyle Türkçe sistemiyle düşünüyorum. Bu Kürt'ten daha çok Türk halkını ilgilendirir. Türk ulusunun değerleriyle belki Ecevit'ten daha fazla bütünleşebilirim. Türk halkı ulusal değerleriyle bütünleşmede hiç zorluk çekmem. Kişisel planda Türk kültürü içinde yaşamak benim için kolaylık sağlar. Ben yaşamımı daha çok Kürtçe ile değil Türkçe ile görüyorum. Kürtçe ile belki çok zor olacak. Kürdümüzün anlaşma dili. Türkiye'de yaşayan Kürtlerimizin ezici çoğunluğu Edirne'den Ardahan'a kadar toplumun anlaşma dilleri Türkçedir. Dahası yerelliğin dışına çıktıkları zaman diğer Kürt kökenli yurttaşlarımızın anlaşma dilleri de öncelikle Türkçedir. Büyük çoğunluğun rüyalarında konuştukları dil de Türkçedir. Eğitim Sen gibi Kürt ayrılıkçılığının etkin olduğu bir sendikanın yaptığı anket, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ana dil gerçeğini çarpıcı bir biçimde ortaya koymuştur. İkamet ettiği yere göre ana diliniz nedir sorusuna cevapların gösterdiği sonuçlar çarpıcıdır. Güneydoğu Anadolu'da ankete katılanların %58.1'inin ana dili Türkçedir. Bunlardan %5.7'sinin ana babaların ana dili farklı olduğu Kürtçe, Arapça, Zazaca halde kendilerinin ana dili Türkçedir. Doğu Anadolu'da ana dilinin Türkçe olduğunu belirten yurttaşlarımızın oranı ise %63.8'e yükselmektedir. Güneydoğu'da ana dili Kürtçe olanların oranı ise %31.4'tür. Ana dili Türkçe olanların neredeyse yarısı kadar. Güneydoğu'da ana dili Zazaca olan yurttaşı ayrı tutuyoruz. Çünkü Kürtçe ve Zazaca iki ayrı dildir. Ana dil konusu pratik bir meseledir. Bütün Kürtler arasında ortak anlaşma dili olan bir Kürtçe yoktur. Kırmancı veya Zazaca konuşan üç Kürdümüz bir araya geldi mi, aralarında doğal olarak Türkçe anlaşırlar. Varto'nun Hürriyet Mahallesi muhtarı Niyazi Bingöl diyor ki, biz Varto'nun diğer mahallelerinden hemşerilerimizle Türkçe anlaşabiliyoruz. Çünkü konuştuğumuz Kürtçeler birbirini tutmuyor. Tunceli Mazgirt'in veya Hozat'ın birbirine 10 kilometre uzaklıktaki iki köyünden insanları bir araya getirin, bir köy Zazaca konuşur, diğeri Kırmancı. Dilleri birbirlerini anlayamayacaklar kadar farklıdır ve ancak Türkçe anlaşabilirler. Silivri L tipi 4 nolu cezaevinin F blokunun berberi Muzaffer Bey, Elazığ Baskil'dendi. Ona sordum. Diyarbakır'ın Kürtçesini anlayabilir misin? Hayır. Peki size yakın Tunceli'nin Kürtçesini anlayabilir misin? Çoğu Zazaca konuşur anlamam. Van'ın, Urfa'nın onlarla da anlaşamıyor. Muzaffer Bey, biz Kürtlerin yakın çevre dışındaki anlaşma dilimiz Türkçedir diyor. 1990 yılında Diyarbakır cezaevinde kaldım. O zaman cezaevi mevcudu hatırladığıma göre 600'e yakındı. Çoğu siyasal tutuklulardı. Cezaevinde yer yer Kürtçe konuşulurdu. Ama ortak dil Türkçeydi. Çünkü ilçe cezaevi değil, çeşitli illerin Kürtleri var, Türkler de var. Siyasal dil ise kesinlikle Türkçeydi. PKK'nın ana dili nedir sorusunu vereceğimiz cevap, bize araştırdığımız gerçek tartışması ulaştıracaktır. Bu konuda Mehmet Bedir Gültekin arkadaşımızın yaptığı araştırma ve ulaştığı sonuçlar çok öğreticidir. PKK kamplarında anlaşma dili Türkçedir. PKK kongrelerinde Türkçe konuşulur, kongre raporları Türkçedir, Kürtçe yazamazlar. PKK'nın yayınları Türkçedir. PKK'nın iç yazışmaları Türkçedir. PKK kendi içindeki eğitimini Türkçe yapar. Ders notları Türkçedir. PKK'nın kendi içinde yaptığı yargılamalar bütünüyle Türkçedir. Suçlamalar Türkçedir. PKK mahkemelerinin kararları Türkçedir. PKK militanlarının kod adlarının bir kısmı Türkçedir. Aysel, Çiçek, Cesur gibi. PKK militanı hatıra defterini Türkçe yazar. PKK militanı mektubunu Türkçe yazar. PKK'nın askeri güçlerinde eğitim Türkçe yapılır, komutlar Türkçedir. PKK'nın telsiz konuşmaları genellikle Türkçedir. Ender olarak birbirini dilini anlayan bilenler arasında Kürtçe konuşulur. PKK'nın askeri örgütlenmesindeki tekmil tutanakları Türkçedir. Savaş planları ve raporları Türkçedir. Bu olguların hepsi belgelidir ve herkesçe bilinir. Deniyor ki, TC Kürtçe yargılama ve Kürtçe eğitim yapmıyor. Peki, BK'da eğitim ve yargılamayı Türkçe yaptıran da TC mi? Bekaa'yı da gördüm, 3 gün kaldım. Abdullah Öcalan da sık sık belirtir. PKK'nın Bekaa kampında eğitim ve yargılama dili Kürtçe değil, Türkçedir. Bekaa kampının mevcudu 600 kişiydi. Bu kadar az sayıda insan arasındaki ortak dil bile Kürtçe olamıyorsa, milyonlarca Kürt'ün yargılama ve eğitim dili nasıl Kürtçe olacaktır? PKK kongrelerine katılanların sayısı yayın organlarına göre 100 delegenin altındadır. PKK'nın merkez komitesi ise 10 kişinin altındadır. Oralarda da konuşmaların Türkçe yapıldığı gizlenmiyor. Meclisteki BDP grubu 20 milletvekilinden oluşuyor. Kürtçe eğitim dili olsun diyorlar. BDP TBMM grup toplantısını Kürtçe yapsın, Kürtçe'yi geliştirmeye ve yaymaya oradan başlayalım. Mümkün değildir. Kürtçe bilmeyenleri bir kenara bırakalım. BDP'nin Kürtçe bilen milletvekilleri de Kürt diliyle en çok 10 dakika siyasal konuşma yapabilirler. Diyelim TC öğretmemiş. Öğretse yine mesele çözülmüyor. Çünkü Kürtlerin içinde de farklı diller konuşuluyor. Kaldı ki Kürtçe ve Zazaca siyasal anlaşma dili olarak yetersizdir. Kürt diliyle komsol hayata katılmak mümkün mü? Kürt yurttaşlarımız için de Kürtçe dilekçe yazabilecek kaç kişi çıkar? Kürtçe'yi en iyi bilen Kürt aydınlarımızdan kaçı Kürtçe dilekçe yazabilir? Merkezi veya yerel yönetime başvuracak Kürt yurttaşlarımızın %99'u dilekçesini Türkçe yazmak ister. Hatta Kürtçe yaz diye zorlasan yazamaz. Hangi Kürtçe ile yazacağı da ayrı bir meseledir. O dilekçe yazılacak, Tunceli'den Hakkari'ye kadar ortak bir Kürtçe yok. Ama Kürtçe dilekçe hakkı talep edilebiliyor. Talep edenlerin dahi uygulayamayacağı bir istektir bu. Uygulama değeri olmasa bile, diyelim ki ABD'nin ve AB'nin zoruyla Kürtçe dilekçe hakkını kabul ettik. Bu yönde bir düzenleme, Kürtçe kamu yönetimi ve Kürtçe yargılama anlamına gelir. Kürtçe dilekçedeki talebi idari makam kabul etmedi. O zaman idare mahkemesine Kürtçe dava açacaksınız. O Kürtçe dava dilekçesini yazacak avukat Diyarbakır borosunda var mı? Diyelim ki avukatı 5-10 yılda eğittiniz. O davaya bakacak mahkeme nerede? Diyelim yargıçları da 20 yılda yetiştirdiniz. O zaman da Kürtçe yargılama yapan mahkemeleri hangi illerimizde kuracaksınız? Bu sorular araştırılmıyor. Ancak ABD ve Avrupa güdümlü saplantılar gittikçe daha çok insanımızın beynini işgal ediyor. KCK davasına yargılananlar savunmalarını Kürtçe yapmayı talep ettiler. Talepte bulunanlar uygulayabilirler mi? KCK davasında yargılanan yurttaşlarımızın ezici çoğunluğu savunmasını 5. dakikaya varmadan Türkçe çevirecektir. Çünkü bu yurttaşlarımızın hukuk ve siyaset dilleri Kürtçeden önce Türkçedir. Günlük basit hayat Kürtçenin şu veya bu lehçesiyle yürütülebilir. Ancak Kürtçe yargılama dili olarak yetersizdir. Kürtçe olarak basit bir cinayet veya yaralama olayını anlatabilirsiniz. Ama hukuk ve yargı bu değildir. Bugün ceza, ticaret, borçlar, şirketler ve benzeri hukuk konutunda metinlerini Kürtçe'ye çeviremezsiniz. Çünkü bu hukuk dallarının kavramları ve mantığı Kürtçe'de yoktur. Kaldı ki savunma yalnız konuşularak yapılmaz. Yazacak ve mahkemeye vereceksiniz. Kürtçe yazmayı acaba Kürtlerimizin yüzde kaçı biliyor? Avukatlarınız da sizin yazdığınızı anlamalı. O avukat nerede? Hukuk dili olarak gelişmiş bir Kürtçemiz yok. Kürtçe savunma yapabilecek Kürtümüz ve avukatımız da yok. Kürtçe yargılama yapabilecek yargıç da yok. Kürtçe kanunlar, hukuk yazını da yok. Diyelim özellik olduğu ve yerel yönetimler istedikleri dille işlerini yürütebilecekler. Hangi yerel yönetim ve idari kurum Kürtçe ile yönetim yapabilecektir? Günlük hayata yeten Kürtçenin çeşitli şiveleri kamu idaresini yürütmek için yeterli değildir. Kürtçe ile ekonomik gelişme mümkün mü? Mehmet Bedir Gültekin'in vurguladığı üzere Türkçe daha büyük bir coğrafyanın ve daha büyük bir ekonominin dildir. Bu iş demektir, ürünün daha fazla para etmesi demektir, girişimci açısından daha büyük bir piyasada iş yapmak demektir. Ekonomik ve toplumsal gelişmenin önemli şartlarından biri büyük ölçekli ülke koşulunun varlığıdır. Günümüz dünyasında kapitalizm krizine meydan okuyarak büyük bir gelişme ivmesi yakalamış olan ülkelerin hepsi, Çin, Hindistan, Brezilya, Rusya, büyük ölçekli ülkelerdir. Son 30 yılın bütün aleyhte koşullarına rağmen Türkiye'nin dünyanın 17. büyük ekonomisi olması çok önemlidir. Ülke kaynaklarının halkın lehine doğru kullanılması durumunda ve devrimci bir yönetim altında Türkiye, çok kısa bir dönem içinde yalnız başına dünyanın ilk 10 ekonomisi içine girebilir. Bu olanak Türk-Kürt bütün milletindir. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli gibi bütün büyük ekonomik merkezlerin dili Türkçedir. Türkiye'li her Kürt'ün ailesinden birileri bu şehirlerdedir ve Türkiye'li her Kürt açısından bu şehirlerde yaşama, çalışma, oturma ihtimal dahilindedir. Bunun için Kürt'ün elindeki en büyük avantaj bildiği Türkçedir. Ayrıca ailesinde Kürt olmayan bir Türk veya ailesinde bir Türk olmayan Kürt'ün olmadığı gerçeği tartıştığımız sorun açısından son derece önemlidir. Kürtçe bilim ve uygarlık dili olarak yeterli mi? Kürtçe de bizim Türk halkımızın dillerindendir, bizimdir. Ancak Kürtümüzün iş ve meslek sahibi olma, refaha ulaşma, kültürünü geliştirme ve 21. yüzyıl uygarlığını paylaşma ihtiyacına cevap veremez. PKK-BDP'nin anaokulundan üniversiteye kadar Kürtçe eğitim ve öğretim talebi üzerine Kürt yurttaşlarımız gözeten uygulanabilir bir karar verebilmek için şu soruların cevaplandırılması gerekir. Kürtçe çevirmiş bir Sümer tableti var mı? Hititler ile Mısırlar arasındaki Kadeş Anlaşması'nın Kürtçesi var mı? Konfüçyüs'ün herhangi bir metninin Kürtçesi var mı? Organon'un Kürtçesi var mı? Çin Hanedan Yıllıkları'nın Kürtçesi var mı? Orhun Yazıtları'nın Kürtçesi var mı? İbn Haldun'un Mukaddimesi'nin Kürtçesi var mı? Rousseau'nun Toplum Sözleşmesi'nin Kürtçesi var mı? Descartes, Bacon, Hegel ve Feuerbach'ın Kürtçeleri var mı? Marx'ın Kapitalinden Vazgeçtik herhangi bir makalesinin Kürtçesi var mı? O 1000 kitaptan birinin Kürtçesi var mı? O zaman Kürt diliyle neyin eğitim ve öğretim yapılacaktır? Ali Topuat eğitimi mi? Edebiyat, felsefe, tıp, hukuk, siyaset, fizik, kimya, matematik ve benzeri alanlarında binlerce eserden oluşan bir insanlık kütüphanesi var. Bilim, eğitim, öğretim ancak bu kitaplıkla yapılıyor. Bizim Kürdümüz için o insanlık birikimine erişme dili Türkçedir. Belki birisi çıkıp diyecektir ki o 1000 kitabı çevir, ondan sonra ilkokuldan üniversiteye ders kitaplarını yazar, eğitimimizi yaparız. Bugüne kadar o kitapların hiçbirinin Kürtçe çevrilmemiş olmasının bir anlamı var. O kitapları çevirebileceğiniz gelişmişlikte bir Kürt dili bulunmuyor. Olsaydı zaten bugüne kadar hiç olmazsa 3'ü 5'i çevrilirdi. Denebilir ki devletimizi kurar, Kürtçemizi adım adım geliştirir, bilim adamlarımızı, öğretmenlerimizi ve çevirmenlerimizi yetiştirir, o kitapla Kürt diline kazanırız, eğitimimizi yaparız. Dillerin bilim ve uygarlık dili haline gelmeleri 50 yılda, 100 yılda olmuyor. Bir devlet geleneği, o dille yaşanmış uygarlık deneyimleri gerekiyor. Kürdümüzün uygarlık hayatındaki dili Türkçe olmuştur. Kürt'ü düşünmeyenler bu gerçeği bilir ama söylemez. Ancak Kürtçe eğitim ve öğretim çok farklı bir olay. Eğitim ve öğretim ülkenin insan kaynaklarının geliştirilmesi içindir. Ancak üniversite ve sonrasını kapsayan bir bakış açısı içinde yürütülebilir. Bugün Kürtçenin herhangi bir lehçesiyle hekim, hukukçu, mimar, mühendis, işletmeci ve benzeri yetiştiremezsiniz. Hiçbir alanda bilim adamı yetiştiremezsiniz. Bunlar denenince anlaşılır. Şu anda denenmiyor olması her türlü duygu ve özlem sömürüsüne fırsat vermektedir. Bu taleple mücadele eden kitleler yukarıdaki soruları önlerine koymazlar. Ama aydınların, siyaset insanların halka doğruyu söyleme zorunluluğu vardır. Abdullah Öcalan, Kürtçeyi çağdaş hayatın ihtiyaçlarına cevap veren bir dil haline getirmek için 50 yıl gerekir. O zamana kadar da Türkçe ile işlerimizi görürüz, diyor. 50 yıl daha Türkçe olacaksa 50 yıl içinde ortak bir Kürtçe oluşturulacağının bir güvencesi var mı? Tarih, tramvay gibi durakta sizin binmenizi mi bekliyor? Ne var ki toplumları zihin tutulmaları geçicidir. Tarihsel süreçler bu tür yapaylıkları, böylesi zorlamaları uzun süre taşımaz. Kürtçe elbette isteyene öğretilebilir, araştırılabilir, geliştirmesi için çaba yürütülür. Ama Kürtçe'ye çağdaş hayata cevap veren eğitim ve yargı yapılamaz. Yapılabilseydi bekada yapılırdı. Hiç kimse başka bir çözüm uygulayamaz. Üniversitelerde Kürtoloji bölümleri, Kürt dili ve edebiyatı bölümleri talebe göre yeteri kadar açılmalıdır. İlkokuldan başlayarak Kürtçe öğrenimi isteğime bağlı seçmeli olarak ders olarak verilmelidir. Devlet Kürt kültürünü, Kürt folklorunu araştıran, geliştiren kurumlar açmalıdır. Kürtçe basın yayın güvence altına alınmalı, ayrıca devlet ilgili kurumlarını bu açıdan değerlendirmelidir. Bu kitap tartışılmalı. Mehmet Bedir Gültekin arkadaşımız tarihsel önemli bir kitap yazmıştır. Bu kitap bir milattır. Milat biliyorsunuz doğum demek. Bu kitapla bir doğum yaşanıyor. Mehmet Bedir Gültekin herkesi dünyaya gelmeye çağırmaktadır. Arkada ayağımızı yere basalım ve sorunun gerçeklikler zeminde tartışılalım. Öneri budur. Beğeninizdeki çalışma bu açıdan tartışmalıdır. Kaçınılmaz olarak tartışılacaktır. Göreceksiniz, ileride bu kitabın yayınlanması Türkiye'nin kültür ve siyaset hayatına bir başlangıç olarak anılacaktır. Kürtçe eğitim ve öğretim dili olabilir mi? Önce bu soruya cevap vermek gerekir. Çünkü haklar ve hürriyetler pratiktir, gerçeklik zeminindedir. Kürtçe ile ilkokuldan üniversiteye kadar ve akademik alanda eğitim, öğretim ve bilim yapılabilir mi? Bu soru tartışılmalıdır. Mehmet Bedir Gültekin arkadaşımızın Türkiye'nin kültür ve siyaset aydınlarına yaptığı ayaklarımızı yere basalım çağrısına öncelikle Kürtçe üzerine çalışan uzmanların vereceği cevapları merakla bekliyorum ve onlardan öğrenmeye hazırım. Devrimci karakteriyle, erdemleriyle, çalışkanlığıyla, alçak gönüllüyle ve diğer üstün nitelikleriyle arkadaşlarına ve toplumumuza her zaman güven ve mutluluk veren Mehmet Bedir Gültekin arkadaşımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Doğu Perinçek, 4 Mayıs 2012, Silivri Birinoğlu, L tipi cezaevi, F-6, Taksim 6 hücreler. Birinci ayrımın sonu, sayfa 23.